Ayrım 31. Rekabet nedir? Bize okullarda öğretilene göre rekabet, çalışma azmini kamçılayan ve de tarafları başarıya götüren bir olgudur. Ekonomide daha iyi hizmet verebilmeye odaklanarak alanda memnun satan da durumu oluşturur. Amaç daima olumludur. Başarı tabii ki kârı getirir ve de bu kâr tüketici memnuniyetiyle doğru orantılıdır. İster küçük esnaf olsun, ister dev kuruluşlar. Doğru şekil budur. Ülkemizde ise rekabet, baltalanmak ve başkasının emeğiyle oynamak demek. Başarı da gözünü para bürümek. Tüketici memnuniyeti ya da hizmet kalitesi pek önemli değildir. O kazanmasın, ben kazanayım önemlidir. Sakın ekonomi konusunda müthiş bir birikimim var da ahkam kesiyorum sanılmasın. Ben ekonomiden anlamam. Kendi bütçemi denkleştirmesini bilirim. Az parayla kaliteli yaşamaya çalışmanın zorluklarını bilirim, o kadar. Bu yazdıklarım sadece kafama kakıla kakıla görüp de rahatsız olduklarım. Hem de bizim cemaat dahil, çevrede ve yurdun her yerinde. Yıllar önce yolumuz Susurluk'a ilk düştüğünde ilk kez fark ettiğim bir şeyi hatırladım. Bilirsiniz, Susurluk ayranı pek ünlüdür. Cadde boyunca yan yana onlarca ayran satılan yer vardı. Birinde meşhur Susurluk ayranı yazıyor. Hemen yanındakinde daha meşhur Susurluk ayranı. Birinde köpüklü, yanındakinde daha köpüklü. Onun yanındakinde en köpüklü. İstediğiniz kadar çoğaltın. Çok gülmüştüm o zaman. Sonra her McDonald's'ın yanında bir Burger King, onun yanında ve onun yanında bilumum fried chicken'cılar furyası başladı. Haydi diyelim ki bunlar farklı farklı şeyler satıyorlar. Arkasından yan yana marka marka pizzacılar katlanarak çoğaldılar. Derken efendim kebapçılar, dönerciler. Bizim evin karşı sokağında bir tane dönerci vardı, bir tane de kebapçı. Dönercinin her iki yanında olmak üzere sıra sıra birer dönerci daha açıldı. Yetmedi, sokağın alt ve üst başında birer tane daha. Arkadan kebapçının karşısında bir kebapçı daha. Bir pastane vardı yıllar yılı, az ötesindeki fırın da pasta yapmaya başladı. Ondan 50 metre yukarıda yeni bir pastane açıldı. Anlamıyorum bunu, vallahi anlamıyorum. Hadi diyelim ki yiyecek malzemesi satanların zevke göre müşteri alternatifleri olabilir belki bir nebze. Ama mesela bir çiçekçi vardı, biraz ilerisinde bir tane daha açıldı. Birkaç ay dayandı, kapandı. Ne de olsa o lükse giriyor biraz. Ama insan açarken bunu düşünmez mi? Hiç durmadan çiçek mi alacak millet? Ben bu yazıyı tamamlayana kadar orası manav dükkanı haline geldi bile. Yine yanlış. Çünkü 50 metre aşağıda, 100 metre yukarıda ciddi müşteri kitlelerine sahip benim bildiğim 30 yıllık iki manav daha var. Bunları ben görüyorum da onlar görmüyor mu? Köşedeki kuru yemişçinin tam karşısına bir tane daha açıldı bir ay önce. Oysa yolun aşağısında zaten 3 tane vardı. Görmüyor mu bunları? Bile bile neden yapıyor? Bu kadar mı iş bilmiyor? Sonra ne oldu peki? O da kapandı. Şimdi boş duruyor. Bakalım nece olacak? Hele kuaförlere ne demeli? Şişli Camii'nden Taksim yönüne doğru yürürseniz, Abide-i Hürriyet Caddesi boyunca karşılıklı ve yan yana belki 20 tane kuaför var. Hepsi de sinek avlıyor. Ama her yıl bir yenisi açılıyor. Hem yanında hem karşısında. Sizce burada amaç nedir? O kazanıyor, ben de kazanayım mı? O kadar çok talep var ki yetişemiyor, ben de hizmet edeyim, hem de nasiplenirim mi? Yoksa resmen o kazanmasın, ben kazanayım mı? İsrarla dayanıyorlar şimdilik. Patronuyla, kalfasıyla, çırağıyla boş boş oturuyorlar akşama kadar. Kapanmıyorlar. Ama eninde sonunda kapanacaklar. Bunlara rekabet mi denir, baltalama mı? Özenme mi denir, ekmeğe göz dikme mi? Amaç, o kazanıyor madem ben de kazanayım olsa, bu derece takmayacağım kafama. Ama açıkça o kazanmasın, ben kazanayım olduğu o kadar belli ki. Siz şimdi bu küçük küçük iş yeri örneklerini alın, büyük kuruluşlara uygulayın. Hepsi de bu şekil çalışıyor, vallahi. Dünya ekonomik krizle çalkalanırken biz ülke olarak bu derin ekonomi bilgimizle, kendi yağımızla kavrulur muyuz, sürünür müyüz? kriz bize teğet mi geçer, vurduğu gibi yere mi çalar? Ben nereden bileyim, ekonomist miyim? Eleştiri yapmak. Eleştiri yapmak çok ince bir iştir dostlar. Genelde fikrini söylemekle karıştırılır. Kaldı ki fikrini söylemek de kendi içinde ince bir iştir. Fikrini söylemek için konu hakkında bilgili olmak gerekir. Günümüzde herkes her konuda fikrini pek rahat söyler ve her konuyu eleştirir oldu. Her konuyu iyi bilirmiş gibi. Bunda görsel medyanın epey büyük bir katkısı olduğu yadsınamaz. Televizyon sayesinde her şeyi biliyoruz, her şeyden anlıyoruz. Siyasetten sanatın her dalına kadar herkes Allame-i Cihan kesildi adeta ve de eleştirmen. Ay yani münekkit. Allame-i Cihan'ı fırt diye yazıverince öyle münekkit demem sizce de daha uygun değil mi? Bazen eski sözcükler kallavi anlamlarıyla ne güzel oturuyorlar yahu ironi yapmak istediğinizde. Eleştirmen entel dantel bir hava veriyor sanki, işi kolaylıyor. Oysa münekkit ilim irfan gerekliliğini çağrıştırıyor. Öyle ipini koparan yapamazmış gibi. Biz toplum olarak ben beğenmedim, hoşlanmadım, sevmedim yerine kolayca çok kötü, çok çirkin, çok yanlış diyebiliyoruz. Güzeli iyiyi, doğruyu çözmüş, sindirmişiz gibi. Hele anlamıyorum, bilmiyorum, olabilir demek hepten mümkünsüz. Her şeyi biliriz, anlarız ve biz öyle düşünmüyorsak kesin öyle değildir. Empati yapmaksa hak getire. Acaba ne hissetmiş diye bir merak yok. Küçümseyip kolay sanmak da cabası. Ve sertabepa bize özgü. Amanın ne de güzel eski sözcükler biliyormuşum ben. Vaktinde Kenan Evren Picasso'nun tabloları için bu da sanat mı? Ben daha iyisini yaparım dediydi ya. Netekim yaptı da. Ben bu benzetmeyi başka bir yazımda da kullanmıştım galiba. Evet. Baktım, kullanmışım. Hem de aynen. Ama silmeyeceğim, kalsın. Pek yakıştı yine. Sanatın herhangi bir dalıyla iştigal eden insanlar sıkça eleştiriye maruz kalırlar. Bakın bu eski sözcükler için beni affedin bugün. Kendime engel olamıyorum. Öyle geliyor içimden. Bu eleştirilere kimi zaman kırılırlar, kimi zaman sevinirler. Hani yapıcısı yıkıcısı vardır ya. Aldırırlar veya aldırmazlar. Özgüvenlerine bağlı bir şey. Özgüvenle ukalalık arasında da incecik bir çizgi vardır. Aşılmasa iyi olur. Tıpkı gururlanmakla şımarmak, ders almakla kahrolmak arasındaki ince çizgiler gibi. Yaptığı işten emin olan insan aldırmamalı. Bildiğini okumalı. Eleştirileri dinlemeli, ders almalı ama takılmamalı. Hele de yüreğini koymuşsa. Yürekle yapılan işler kötü olmaz. Güzel bulma, beğenme, hoşlanma gibi kavramlar görecelidir. Ama iyi ve kötü bellidir, ortadadır. Doğru anlaşılması, ön yargısız empati yapılması yeterlidir. Biz toplum olarak özgüvenli yetiştirilmiyoruz. Bunu deneyimle kazanıyoruz. Yaptığımız işten emin olmayı, kendimize güvenmeyi öğrenmek yıllarımızı alıyor. Bunu ancak öğrenip de duygularımızı açıkça ifade edebilme seviyesine geldiğimiz zaman her türlü eleştiriye açık olma olgunluğuna da gelmiş olmamız gerekir ki bu hiç kolay değil. Ayrı bir çaba ister. Bir de kapalı bir toplum olmanın getirdiği zorluklar var. Herkesi tanırsın, herkes seni tanır. Ne yapsan görülür. Ne söylesen duyulur. Zülfiyare dokunmama çabası da var. Öyle çok yar ve öyle çok zülüf var ki. Hiç durmadan yukarı tükürsem bıyığım, aşağı tükürsem sakalım durumları yaşanır. Bu karmaşık ortamda düşüncelerini yazıya döküp kitlelere hitap etme konumundaysan hele, yandın gitti. Dost doğru üstüne gelinmesi işten değildir. Herkes birbirini tanır ya, herkes herkese ulaşır. Şimdi ben kalkıp mesela Orhan Pamuk'un şu kitabı da hiç güzel değil desem. Haşa, öyle bir şey demiyorum. Örnek veriyorum yalnızca. Ya da haddim olmayarak üslubunu falan eleştirsem. O bunu duyar mı? aldırıp aldırmaması söz konusu olur mu? Bizde öyle değil ki. Edilen her laf hemen sahibine ulaşır. Ekstradan durum zorluğu işte. Öyle ki sissiz olun, bilgilenmeden eleştirmenliğe sıvanmayın. Ve üreten insanlar, siz de her söze kulak asmayın. Bu yazıdan sen bize tavsiyelerde bulunuyorsun ama kendin biraz aldırıyorsun galiba anlamı çıkarabilir misiniz acaba? Bana da kolayca ulaşılabildiğinden yüzüme karşı böyle bir soru sorabilirsiniz de. El cevap, siz benim yaptığıma bakmayın dediğime bakın. Ya çelik sinir ya inziva. Sinirler çelik olabilir mi? Ya da hepten aldırılabilir mi? Hayır mı? Vah vah. O halde sinir hastası olmamak için inzivada yaşayacaksın. Sokağa çıkmayacak, trafiğe girmeyecek, kalabalığa karışmayacak, insanlara muhatap olmayacaksın. Hatta televizyon izlemeyeceksin. Çok sıkılırsan yalnızca film, müzik ve belgeselle yetineceksin. Bu karmaşaya tahammül pek zor. Gerçi asıl neden kültür karmaşası ya, sonuçta her bir şey Arap saçı. Bu saatten sonra neden-sonuç ilişkisi kurmak mümkün değil. Artık yumurta-tavuk ilişkisine döndü durum. Cumartesi gecesi Okan Bayülgen o her güler misin ağlar mısın durumunu bulup buluşturduğu, ekranda gösterilirken dur diye keserek eleştirdiği programında avaz avaz bağırıyordu. Ben bu ne idüğü belirsiz kültüre ayak uydurmak zorunda mıyım diye. O çöp çatanlık yapan programlardan birini dolamıştı diline. Fingir fingir bir sunucu kız, ay ay ay canım benim gel gel annem evlenmek mi istiyorsun sen bakayım gibi sözleri banal ötesi bir tavırla ard arda sıralayarak konuğunu sahneye alıyor. İlgisiz bir kadınla ilgisiz bir adamı baş göz etme ortamı hazırlıyor. Arka plandaki orkestra ağzından çıkan her söze uygun bir şarkı bulup anında patlatıyor. O da konuğuyla her fırsatta hop hop göbek atıyor. Bir dolu insan olan biteni ilgiyle izliyor. Arada mahalle edebiyatından çok bilmiş yorumlar yapılıyor. Vesaire vesaire. Okan Bayülgen dur diye diye ben de arkamda böyle orkestra isterimle işi espriye vuruyor ya. Benim kültürüm bu hale düştüyse ben ne diye yırtınıyorum duygusuyla çileden çıkıyor. Düşünüyorum ne zaman ve nasıl bu hale geldik biz? Ne zaman karıştı yeraltı yeryüzüne? Ne zaman bulandı sular? Ne zaman kuruldu Beyoğlu'nda lahmacun imparatorluğu? Neden artık bu kadar yabancıyız birbirimize? Bu kadar vıcık vıcık yaşarken? Bu allak bullak kafayla saat 3'e kadar dayandım, sonra yattım. Ne olacak daha fazla izlersem ki çözüm yok. Zaten yarın zor bir gün benim için. Malum anneler günü. Ki sevmiyorum artık. Benim annem yok. Ben de anne değilim. Mezarlık ziyareti hüznü bekliyor bizi kardeşimle. Artık babamız da orada. Evet, bugün pazar. Mezarlık için ayaklarımız geri geri gidiyor bu yıl. İyi ki sonrasında Ortaköy Tarkmanças Okulu'nda çocukların yıl sonu müsameresi için hazırlanan oyunun provasına gideceğiz. Tiyatro silip temizler her türlü üzüntüyü. Prova izlemek ayrı bir keyiftir. Hele de izleyeceğin çocukları senin yetiştirdiğin yetiştiriyorsa ki dün çocuktu artık büyük. Doğrusu günlük plan güzeldi. Prova çıkışı sahilde bir yerde keyifli bir yemek. Akşamına da Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde Ege Sanat Atölyesi'nin Borchert'in Kapıların Dışında oyununu kaynak alarak şekillendirdiği Sekerat adlı oyunu izleyeceğiz. Bu arada belirteyim, Sekerat da insanın ölüme geçmek üzereyken ne yaptığını bilmez, bilinçsiz, baygın, en dibe vurmuş hali demekmiş. Ben de yeni öğrendim. Neyse efendim, mezarlık çıkışı Mecidiyeköy'e kadar yürüdük. Oradan bir taksiyle Ortaköy'e ineceğiz. Beklemekte olan bir arabaya bindik. Ortaköy dedik. Adam itirazsız yola çıktı. Epeyce gittikten sonra arkaya dönüp, abi ben Ortaköy'ü bilmem yalnız, Beşiktaş'a inem mi? Dedi. Biz de Beşiktaş trafiğini düşünerek, yok sen askeriyenin yanından aşağı in dedik. çaresiz, demez olaydık. Adam bir anda öyle bir yola girdi ki kendimizi Boğaz Köprüsü'ne doğru gider bulduk. Hemen atılıp, peki sen buradan hiç köprüye çıktın mı diye sordum. De aha, köprü orada ya, demez mi? Yahu biz köprüye mi gidiyoruz? Amanın, yanlış girdik, dur şuradan dönüverem dediği yer köprü girişi. E kafayı yemez misin? Daha fazla detaya girmeyeyim. Biz sinir içinde tek söz etmeden bağlar başına kadar gittik döndük, iyi mi? Asya kıtasına hoş geldiniz levhasını gördüğümde arkadan adamın beynine yumruk indiresim vardı. Dönüşte mecburen bir de Beşiktaş trafiğine girdik mi? Böylece 10 dakikalık yol tam 1,5 saat sürdü. Nasıl? Uçağa yetişeceksen yandın. Hastaysan öldün. Özür diledi ve pazar günü taksileri böyle olur dedi adam. Ne demekse? Yahu ne zaman böyle oldu dünya kültür merkezi adayı İstanbul? Ne zaman karıştı bu kadar? Ah kulağın çınlasın Okan Bayülgen. Allah'tan her şeye rağmen çok keyifli bir prova izledik ve güzel bir yemek yedik de. Akşamki oyun kültürün ta öteki ucuydu. Biraz zorlamaydı ama bizim çocuklar minicik oyunlarıyla çok iyiydiler. Aferin be Serda, namuslu bir tiyatrocu oldun sen. Happy End.